Sanatta ve günlük yaşamda iletişim çatışmaları ve empati. Üstün Dökmen.
Ayrım 41.
Lakapların ikinci işlevi, verilen lakaplarla kişilerin bireyselliklerinin vurgulanıyor olmasıdır. Çünkü insanların asıl adları onlara doğar doğmaz verildiği için sahip oldukları özellikleri yansıtmayabilir. Örneğin galipler her zaman galip gelmeyebilirler. Fidanlar ise kısa boylu olabilirler. Oysa lakaplar kişilerin diğer insanlardan farklı olan yanlarını vurgulayan sıfatlardır. Bu yüzden bir toplumda insanlara lakap verilmesini bireysel ayrılıkların dikkate alınması olarak yorumlayabiliriz. Dede Korkut'ta ad verme ve aklını kullanma. Dede Korkut hikayelerinde, Gökyay 1976, ancak bu hikayelerde bireyselleşmiş yetendiğini tanımladığında babası bu tanımlamanın geleneklere uymadığını düşünür. Fakat oğlunun isteği kızı aramasını engellemez, hatta destekler. Bu motifte ana baba otoritesinin bireyselleşmeye izin verdiğini düşünebiliriz. Dede Korkut'ta bireyselleşmenin görüldüğü bir başka motif ise Boğaçan hikayesinde karşımıza çıkıyor. Şöyle, eski bir gelenek uyarınca Dirse Han Doğan oğluna bir at koymamıştır. Çünkü çocuk büyüdüğünde gösterdiği bir kahramanlığa bakılarak kendisine ad verilecektir. Atsız oğlancık biraz büyür, bir gün azgın bir boğa ile dövüşürken yumruğunu boğanın alnına dayar. Ne biri geriler ne ötekisi. Bu anda atsız oğlancık, dama direkt vururlar, dayak olur. Ben bunun alnına neye dayak olurum diye düşünerek kenara çekilir. Boğa tepe üstüne yere yıkılır, mücadeleyi oğlan kazanmış olur. Bunun üzerine atsız oğlana başarısına uygun bir at koysun diye Dede Korkut'u çağırırlar. Dede Korkut da ona Boğaç adını verir. Bence Boğaç Han'a yaptığı davranışa uygun bir at verilmesi onun bireyselleşmesine, yetişkin olmasına katkıda bulunacaktır. Öte yandan Boğaç başarısını biraz bilek gücüne, biraz da aklına borçludur. Yani Boğaç yetişkinliğe adım atarken fiziksel gücüyle birlikte aklını da kullanmıştır. Bütün bunlar Dede Korkut hikayelerinde yetişkinliğin bulunduğunu gösteren öğelerdir. Geleneksel kültürümüzde ben. Geleneksel kültürümüzde ben sözcüğünde simgeleşen bireysellik genelde bastırılmıştır. Ancak insanlardaki bireyselleşme ihtiyacı çeşitli görünümler altında kendini göstermiştir. Başka kültürlerde olduğu gibi bizim kültürümüzde de bireyselleşmeleri katı bir şekilde bastırılan insanlar hiç olmazsa hayalen diğer insanlardan farklı bireyler oldukları fantezisini geliştirmişlerdir. Bu konuda iki örnek vermek istiyorum. Birincisi şu, her insanın gökte bir yıldızı olduğu, ölünce yıldızının da kaydığı inancı vardır. Bu fantezi, yeryüzünde bireysel, kendine özgü olamayan insanların gökyüzünde bireysellik aramalarından kaynaklanmış olabilir. Benzeri şekilde geleneksel kültürümüzde cennetteki Tuğba ağacında her bir insanı temsil eden ayrı bir yaprak bulunduğu inancı vardı. Bu da bireysellik, kendine özgülük özlemiyle ilgili olabilir. Bu dünyada özerk, müstakil olamayanlar, uzaklarda bir yerlerde kendilerine ait müstakil bir yıldızlarının ya da yapraklarının bulunduğunu düşünüp rahatlamış olmalılar. Sürekli başkalarıyla birlikte olmak, savaşta ve camide saf saf durmak, fiziksel zorunluluktan ötürü olabileceği gibi psikolojik ihtiyaçtan da kaynaklanıyor olabilir. Fakat herhalde bu tür bir ihtiyacın yanı sıra insanlarda zaman zaman grubun dışında kalma, tek başına olma ihtiyacı da vardır. İnsanlar bireyselleşmelerini bastıran toplumla baş edebilmek için yıldız ve yaprak örneğinde olduğu gibi hayal kurmanın yanı sıra bir takım ilginç toplumsal kurumlar da üretmişlerdir. Mevlevilerin semaları, söz konusu kurumları örnek gösterilebilir. Kalabalık içinde tek başına dönmekte olan bir mevlevi bana gruptan ayrılmayı başarmış, bu yüzden onu bireyselleşmiş sayabiliriz. Ancak grupla olan bağını da tamamen koparmamış bir insanmış gibi geliyor. Nasrettin Hoca, gelecekteki empatik toplumun müjdecisi. Nasrettin Hoca'nın kültürümüzde özel bir yeri olduğu her zaman söylenmiştir. Burada ise hocayı fıkralarında sergilenen kişisel roller açısından ele almak istiyorum. Kısaca belirtmek gerekirse Nasrettin Hoca, üç kişisel rolü, benlik durumunu birbiriyle kaynaştırarak ustaca kullanmaktadır. Diğer bir ifadeyle yetişkin rolünün koordinatörlüğü altında, ana baba yetişkin ve çocuk rollerini dengeli bir şekilde kullanmaktadır. Bu bölümün başında söz konusu üç rolün dengeli şekilde kullanılacağı toplumlara empatik toplum adını verebileceğimizi belirtmiştim. Kendine özgü kişiliğiyle hoca, gelecekteki böyle bir toplumun günümüzdeki temsilcisi sayılmaya layıktır. Bu açıdan hocanın özelliklerini şöyle sıralayabiliriz. Nasrettin Hoca bir ana babadır. İnsanları geliştirmek, eğitmek amacıyla bir öğretmen tavrıyla eleştirilerde bulunur, hatalı davranışları iğneler. Adeta bir ahlak eğitimi ve sosyal kuralları aklını test etmeyi sever. Bireyselleşmiştir, çevreye, ana baba otoritesine boyun eğmek yerine kendi aklımızı kullanmamızı önerir. Örneğin oğluyla birlikte giderken kendisi eşeğe biner, çevreden ayıplarlar, oğlunu bindirir, ayıplarlar. İkisi birden biner, eşeğe acıyıp ayıplarlar. İkisi birden eşeğin arkasından yürürler, aptallıkla suçlanırlar. Hocanın bu fıkraya ilişkin kıssadan hissesi bence şudur. Şartlar neyi gerektiriyorsa çevremizi aldırmadan onu yapmalıyız. Ölçüt kendi aklımız olmalıdır. Hoca, ana baba otoritesine saygısız değildir. Ancak bu otoritenin esiri de değildir. Esnektir, spontandır. Gerektiğinde aklını kullanarak kural üretir, kanun vaz eder. Örneğin kadı olduğunda kanunlarda duruma uygun bir hüküm bulamazsa aklını kullanarak adil ve zarif bir çözüm üretir. Bu çözüme saçma olduğu için değil, bizim akıl edemediğimiz ilginç bir çözüm olduğu için güleriz. Dökmen 1982. Örneğin yemeğinin buharından yararlanan kişiden davacı olan adama para şakırtısı dinleterek ödemeyi sağlaması. Nasrettin Hoca bir çocuktur. Çünkü spontan ve yaratıcıdır. Bir çocuk gibi muziptir. Eğlenmeyi sever. Fıkralarında insanlara ders verirken veya akılcı çözümler üretirken kıs kıs güldüğünü hissederiz. Hoca, ana baba, yetişkin ve çocuk rollerini yerine ve zamanına göre kullanır. Çoğunlukla da bunları aynı fıkra içinde kaynaştırarak sergiler. Örneğin kadı olduğunda yemeğinin buharına ekmek banan kişiden şikayetçi olan bir davacı gelir. Hoca kanunlarda duruma uygun bir çözüm bulamayınca davacının kulağında para şıkırdatarak yemeğin buharını satan paranın şıkırtısını alır der. Kanımca hoca burada bulduğu çözüm şeklinden ötürü yetişkin, adaleti sağladığı ve aynı zamanda davacıyı eleştirdiği için ana baba, bütün bunları yaparken muhtemelen keyif aldığı ve izleyenlerine de keyifli vakit geçirttiği için de çocuktur. Dipnot. Kısaca teknik bir konuyu tartışmak istiyorum. Hocanın burada spontanlık ve yaratıcılık göstererek çocuk benlik durumu içindeki küçük profesörü devreye soktuğu ileri sürülebilir. Ancak ben zaten çok karmaşık hale gelmiş olan transaksiyonel analiz yaklaşımını okuyucularıma tüm karmaşıklığı ile sunmak istemediğim için farklı bir yorumu tercih ediyorum. Nasrettin Hoca'nın çocuk benlik durumundaki özellikler ile yetişkin benlik durumundaki özellikleri bağdaştırdığını söylemekle yetineceğim. Hoca, ana baba, yetişkin ve çocuk rollerini dengeli bir şekilde kullanabildiği için insanlarla sağlıklı empati kurma gücüne sahiptir. Bu özelliği onu hoşgörülü ve insansever kılmıştır. 1982'de henüz empati ile ilgilenmediğim dönemde yaptığım bir araştırmada Nasrettin Hoca fıkraları da evrensel insan sevgisi bulunduğu ortaya çıkmıştı. Dökmen 1982. Söz konusu araştırmada 295 Nasrettin Hoca fıkrasının yanı sıra bir grup Ezop, Grimm ve Türk halk masalını Kohlberg'in moral, ahlaki gelişim basamakları açısından incelemiştim. Grimm masallarının ve Türk halk masallarının alt düzeyde, Ezop masallarının orta düzeyde, Nasrettin Hoca fıkralarının ise daha çok üst düzeyde moral mesajlar taşıdığı anlaşılmıştı. Üst düzeydeki moral mesajlar, bireyselliği, kişi vicdanına dayanan ahlak ilkelerini ve evrensel insan sevgisini kapsamaktadır. Fıkra ve masallarla ilgili araştırmaların sonuçlarına bakarak ihtiyatlı olmak kaydıyla şunu söyleyebileceğimiz kanısındayım. Grimm ve Türk halk masalları daha çok çocuk ana babalar toplumuna, Ezop masalları yetişkinler toplumuna, Nasrettin Hoca fıkraları ise empatik topluma özgüdür. Şüphesiz ki bu araştırılması ve üzerinde tartışılması gereken bir iddiadır. Nasrettin Hoca alaycı değildir. Fıkralarında karşısındaki kişiyi toptan eleştirmez. Sadece onun belirli bir davranışını eleştirir. Böylece kişiler arası iletişim, özellikle pazarlık, negotiation alanında geçerli olan bir ilkeye uymuş olur. Söz konusu ilke, kişiyi değil davranışını eleştir ilkesidir. Bu ilke önemlidir. Çünkü kişiyi toptan eleştirdiğimizde yıkıcı oluruz. Oysa onun belirli bir davranışını eleştirdiğimizde ise ona bu davranışını değiştirme şansı vermiş oluruz. Hoca en azından sezgiyle bu tür bir ilkenin varlığını hissetmiş ve buna uygun davranmıştır. Böyle olunca da hocanın bir toptancı bene sahip olmadığını söyleyebiliriz. Diğer bir ifadeyle hoca, Ben değeri tiryakisi değildir. Bu özelliği de onun empatik topluma uygun bir üye sayılmasını gerekli kılmaktadır. Nasrettin Hoca, çocuk ana babalar toplumundaki bir takım yaygın özelliklere karşı çıkmıştır. Örneğin, bu toplum türünde insanların bireysel sınırları ya yok denecek kadar azdır ya da aşırı geçirgendir. Bu durum pratikte bireylerin ve ailelerin özerk olmamalarına, insanların birbirlerinin işlerine çok fazla karışmalarına yol açmaktadır. Hoca bu yaygın sorunu da eleştirir. Örneğin, mahallelerine bir tepsi baklava gittiğini söyleyen kişiye "bana ne" der. Bu kişinin baklavanın hocanın evine gittiğini söylemesi üzerine ise "sana ne" der. Nasrettin Hoca'nın çocuk ana babalar arasında ne işi vardı? Şimdi şu soruları sormamız gerekiyor. 1. Nasrettin Hoca madem ki empatik topluma layık bir üyeydi, o halde çocuk ana babalar toplumunda ne işi vardı? 2. Nasrettin Hoca fıkralarının önemli bir kısmının toplumun ürünü olduğunu biliyoruz. Özellikle Anadolu'da yaşayanlar günden güne Nasrettin Hoca fıkralarının sayısını arttırmışlardır. Kitabın yukarıdaki bölümlerinde söz konusu insanların belirgin bir şekilde çocuk ana baba özelliği sergilediklerini ileri sürmüştüm. Peki nasıl oluyor da bu çocuk ana babalar toplumu, üç kişisel rolü dengeli şekilde kullanabilen bir empatik toplum üyesini, yani Nasrettin Hoca'yı ortaya çıkarıyor? Bu bir çelişki sayılmaz mı? Bu soruları şöyle cevaplayabiliriz. Nasrettin Hoca fıkralarını üreten toplum, gerçekten bir çocuk ana babalar toplumuydu. Bu toplumda insanların bireyselleşmelerine, yetişkin yanlarını sergilemelerine izin verilmiyordu. Oysa insanların Nasrettin Hoca gibi olmaya, ana baba, yetişkin ve çocuk yanlarını dengeli bir şekilde sergilemeye ihtiyaçları vardı. Bu durumda Nasrettin Hoca gibi olmaya özlem duyan insanlar hayallerinde bir hoca imajı yarattılar ve bu insanlar spontanlıkları, yaratıcılıkları toplum tarafından bastırıldıkça hocanın fıkralarını anlattılar, bu fıkralara ilavelerde bulundular. Bence Nasrettin Hoca imajını üreten ve yaşatan toplum bir anlamda ana baba otoritesine karşı çıkmıştır. Ancak bu karşı çıkışı yumuşatmak isteyen toplumdaki uslu çocuklar öyle bir obje seçmişlerdir ki bu objeye ana babanın itiraz etmesi pek mümkün değildir. Çünkü Anadolu insanının biraz olsun nefes alabilmek amacıyla hayal ettiği karşı çıkış objesi yaşlı başlı bir iman hocadır. İnsanlar toplum tarafından reddedilme ihtimali bulunmayan bu saygıdeğer tipi ele alarak onu akılcı, bireyselleşmiş ve kendini gerçekleştirmiş bir fıkra kahramanı haline getirmişlerdir. Nasrettin Hoca'nın özelliklerini taşıyan kahraman, başka bir meslekten, orta yaşlı bir kişi de olabilirdi. Fakat olmamıştır. Çocuk ana babalar toplumunun üyeleri, kendi içlerindeki özlemi yansıtan alışılmadık bir tip yaratmak istediklerinde, ana babaya sempatik gelecek birisini seçmişlerdir. Bir anlamda toplum işini sağlama bağlamıştır. Bu yaklaşımdan ötürüdür ki ortaya çıkan kahraman Nasrettin Hoca uzun ömürlü olabilmiştir. Yukarıda ifade etmek istediğim şey bir başka söyleyişle şu. İnsanımız Nasrettin Hoca fıkralarını üreterek bir anlamda ana baba otoritesine karşı ılımlı bir tepki göstermiştir. Bu ılımlı karşı çıkış bir takım büyük toplumsal patlamaları önlemede bir tür sigorta, emniyet süpabı rolü oynamış olabilir. Psikanalitik yaklaşıma göre mizah yoluyla ifade edilen saldırganlık duygusunda azalma ortaya çıkar. Sonuç olarak çocuk ana babalar toplumu Nasrettin Hoca gibi bir fıkra kahramanı yarattığı için çocuk ana babalar toplumu olmaktan uzaklaşmaz. Çünkü bu kahraman yalnızca toplumun belleğinde yer almıştır. Günlük yaşamda böyle birileri varsa bile çok enderdir. Toplumun yarattığı Nasrettin Hoca tipi, insanlarımızın bu tür bir modeli özlem duyduğu anlamına gelmektedir. Bu özlem, geçmişte olduğu gibi günümüzde de mevcuttur. Bir zamanlar televizyonlarımızda Tekin Akmansoy'un yazdığı ve canlandırdığı Nuri Kantar tipi vardı. Yıllarca beğeniyle izlediğimiz bu tip galiba Nasrettin Hoca'nın çağdaş versiyonlarından birisidir.
Ayrım sonu.